Ayrım 51. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 509. Yoksa sıra Adem Yezdan'da mı? Zeminde yatan cesedin yüzüne baktığımızda ikinci bir sürpriz bekliyordu bizi. Bu kez tanıdık biri yatmıştı katillerin keskin bıçağının altına. Adem Yezdan'ın iki gündür arayıp da bulamadığı yetenekli avukat Hakan Yamalı. İlk şaşkınlığımızı atlatır atlatmaz anons geçip olay yeri incelemeyi çağırdıktan sonra minibüsün arkasına güçlükle sığarak cesedi incelemeye çalıştık. Önceki kurbanlar gibi gırtlağı kesilerek öldürülmüştü Hakan Yamalı ama sırt üstü değil sol yanı üzerine yatırılmıştı. Kolları da başının üzerine değil göğüs hizasında ileri uzatılmış ama elleri yine bileklerinden bağlanarak ok ucu haline getirilmişti. Öncekileri çözememişken katiller yeni bir bilmece daha sunuyorlardı bize. Yeni bir gizem. Çaresiz düşünmeye başladım. Okun gösterdiği yönde ne vardı? İlk aklıma gelen Eminönü Meydanı'nın simgesi olan güvercinleriyle ünlü Yeni Cami oldu. Ya da benim sevdiğim ismiyle Valide Sultan Camii. Kurbanın ellerinin gösterdiği yönde bildiğim en görkemli eser bu ibadethaneydi. Adem Yezdan kurtuldu mu yani? İğrenç kokuya alışamadığı için sağ eliyle burnunu tutan Ali'nin boğuk sesiyle dağıldı düşüncelerim. Ne dersiniz başkomiserim? En yakın adamı öldürüldüğüne göre artık temize mi çıktı şu turizmci? Tatlı yerlerle serinleyen o gül bahçesinden sonra bu iğrenç kokulu basık arabanın içinde soluk almak bile güçtü. O kadar emin olma dedim nefesimi tutarak. Kimsenin temize çıktığı filan yok. Nasıl yani? Kendi hukuk danışmanı da mı öldürttü bu herif? Neden olmasın? Eğer bu cinayetleri Adem Yezdan işliyorsa ya da işletiyorsa, daha önce iş yaptığı 5 kişiyi gözünü kırpmadan katlettiren adam 6.'yı neden öldürtmesin? Hakan Yamalı yakını değil ki, öteki kurbanlar gibi sadece iş yaptığı bir avukat. Daha bu sabah yanımda yeğenini şirketin hukuk danışmanı olmaya hazırladığını söylemedi mi? Ama kendi avukatını öldürmesi için iyi bir nedeni olması gerek. Tıpkı önceki 5 kurbanı öldürmesi için gerekli olan neden gibi. Ne yani? Avukat da mı şu çöken sarnıç işine bulaşmıştı? Nasıl bulaşmaz ki? O davanın baş aktörlerinden biri olmalı bu biryantinli hukukçu. Üstelik Adem Yezdan'la ilk görüşmemizde de yoktu ortalıkta. Yoksa Moskova'dan gelir gelmez Hakan Yamalı'yı... Hayır, bu sonuca varmak için çok erken. Belki de düşündüğümüzün tam tersi bir durum söz konusudur. Birileri Adem Yezdan'la iş yapan herkesi tek tek ortadan kaldırmaktadır. Eğer öyleyse bir sonraki kurbanın bu karanlık iş adamı olma ihtimali de oldukça yüksekti. Kendi adamını öldürtmüş olabilir diye yanıtladım meraklı yardımcımı. Tabii masum da olabilir ama her iki durumda da acilen onunla görüşmemiz gerekecek. Ev adresi var mı yanında? Telefonu var başkomiserim. Sabah konuşmuştum ya, şimdi arar alırım ev adresini. Hem koku dayanılmaz bir hal altından hem de minibüsün arkasında iki kişinin araştırma yapamayacağını birbirimize çarpa çarpa anladığımızdan çaresiz aşağıya indim. Dışarıda ılık bir bahar akşamı ve denizden esen nemli bir rüzgar bekliyordu beni. Gül bahçesi kadar güzel kokmasa da derin derin içime çektim nemli havayı. Başımı usulca kaldırınca bu gece bir ceset bulacağınızı söylemiştim dercesine parıldayan dolunayla göz göze geldim yine. Hemen eğdim başımı. Nasıl ki bu arsız dolunay tepeme dikilmiş, en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmamak için merakla bizi izliyorsa, ben de gözlerimi o iğrenç kokunun içinde iş yapmaya çalışan zavallı yardımcıma dikerek sordum. Maktülün avuçlarına baksana Ali, sikke var mı? Minibüsün zeminine çömeldi ama hızla başını geri çekerek doğruldu. Yaklaştıkça koku dayanılmaz oluyor. Bugün hava da sıcaktı. Minibüsün kapıları, pencereleri de kapalı. Güneşin altında iyice kokmuş ceset. Öğleden beri burada duruyor olmalı, belki de sabahtan beri. Üst caddeye baktığımız için hiç dikkatimizi çekmedi tabii bu yokuş. Mimar Sinan da hiç aklımıza gelmedi doğrusu. Önemli bir ayrıntıyı hatırlamış gibi bana döndü. Şu Leyla Barkın da Mimar Sinan'dan hiç bahsetmedi değil mi? Bahsetti biraz ama katillerin kurbanlarını onun türbesinin yakınlarına bırakacağını söylemedi. Nereden bilsin? Yeniden cesede yaklaşmamak için mi nedir, uzatıp duruyordu lafı. Öyle diyorsunuz ama başkomiserim, kadının söylediği hiçbir tahmin tutmadı. Haklısın da İSD'nin önemli adamları içeride. Eğer cinayetler onların işi ise bu avukatı kim öldürdü? Eliyle kafasını kaşıdı. Belki başka arkadaşları vardır. Belki Adem Yezdan'ın söylediği gibi İSD paravan bir kurumdur. Arkasında gizli bir örgüt faaliyet yürütüyordur. Olamaz mı? Artık bu ihtimal pek inandırıcı gelmiyordu bana. Biraz zor Ali. Derneğin üyelerini gördün. O insanlarla illegal örgüt oluşturulamaz. Hem İSD'nin yapmak istedikleri şeylerin ne yıkıcılıkla ne de bozgunculukla ilgisi var. Aksine bu şehrin tarihini yıkanlara, talan edenlere karşı mücadele veriyorlar. Yani samimi değillerse diyorum başkomiserim. Samimi olmadıklarını gösteren bir kanıt bulamadık ki. Başkomiserini ikna edemeyeceğini anlayınca konuyu değiştirdi. Siz şu Mimar Sinan konusundaki bilgileri kimden öğrendiniz? Mimar bir arkadaşımdan, bizim Yekta'dan. Onunla karşılaşmadın galiba. Geçen gün evinizin önünde gördüğüm bey mi? Şu kalıplı, sert bakışlı olan. Ne güzel tarif etmişti Demir'i. Sert bakıyordu değil mi? Yok, o iri yarı olan Demir, veterinerdir. Mimar olanımız Yekta. O anlattı Sinan'ı. Duraksadım. İşin tuhafı, ben katillerin yerinde olsam kurbanı Mimar Sinan'ın mezarına bırakırım gibilerinden bir şey de söyledi. Benim kadar tuhafına gitmedi Yekta'nın isabetli tahmini. Keşke en başından beri ona sorsaymışız. Şu tarihçi kadının söylediklerinden daha fazla yararı dokunurdu bize. Yararı dokunabilirdi tabii ama arkadaşımı cinayet meselelerine bulaştırmak gibi bir niyetim yoktu. Neyse Ali'cim, hadi artık bak şu kurbanın avucuna. Yapamayacaksan sen çık, ben bakayım. Hemen toparlandı bizim başıbozuk. Erkekliğe bok sürdürür müydü? Olur mu başkomiserim diyerek çömeldi minibüsün zeminine. Ben bakarım. Sözünüzü bitirin diye bekliyordum. Kokuya aldırmamaya çalışıyordu ama olacak gibi değildi. Kendiliğinden buruşuyordu zavallının yüzü. Cesedin bileğinden birbirine bağlanmış ellerinin içine baktı Ali. Avuç içi karanlıkta kalıyor başkomiserim. Bir şey seçilemiyor. Kurbanın katılaşmış ellerini ışığa doğru çevirdi. Durun, durun, galiba bir şey var. Deri ceketinin cebinden bir tükenmez kalem çıkardı. Maktül'ün ellerinin arasına soktu. Aralanan avuçtan madeni bir para zemine düşüverdi. İki parmağının arasına aldığı parayı ışığa tuttu. Altın galiba, üzerinde Arapça yazılar var. Yazılanlardan hiçbir şey anlamayınca parayı bana uzattı. Sizce kimin için basılmış olabilir bu sikke? Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Kimin için olacak? Kanuni Sultan Süleyman için. Osmanlı hanedanının Mimar Sinan'a sikke bastıracaklarını sanmıyorum. Tarihi parayı elime alırken uyardı. Aman başkomiserim dikkat. İzleri silersek Zeynep öldürür bizi. Sikkeyi iki parmağımla kenarlarından tuttum. Sahi Zeynep nerede? Ona da haber vermemiz lazım. Sanki çok anlarmış gibi yakın gözlüğümü takarak sikkenin üzerindeki karınca duası gibi iç içe geçmiş Arapça harflere bakarken açıkladı yardımcım. Siz gelmeden 10 dakika önce konuşmuştum. İSD'lilerin minibüsündeki kan lekesini araştıran ekibin yanındaydı. Ama Necdet'in evine gideceğini söyledi. Bu garipti işte. Gecenin bir yarısı Necdet'in evinde ne işi vardı bu kızın? Niye? Bakışlarımı sikkeden kaldırdım. Ne yapacakmış Necdet'in evinde? Gravürlerle ilgili bir mesele varmış. Ne meselesi diye sordum. Emin değilmiş. Bir şey çıkmazsa onunla alay ederim diye söylemedi. Eğer düşündüğü gibi ise zaten öğrenirmişim. Bunların didişmesinden de gına gelmişti artık. Hemen ara Zeynep'i. Sert başkomiserleri konuşuyordu şimdi. Her neredeyse derhal buraya gelsin. Sen de çık oradan artık. Gerisini olay yeri inceleme halleder. Ali'nin canına minnetti. Hemen attı kendini dışarı. Minibüsten uzaklaşarak benim gibi derin derin ciğerlerine çekti temiz havayı. Oh be, dünya varmış. Ama fazla tadını çıkaramadı o ferah dünyanın. Hemen telefonunu çıkarıp Zeynep'i aramaya başladı. Ardı ardına çalan telefon bir türlü açılmıyordu. Yoksa kızın başına kötü bir iş mi gelmişti? Niye gelsin? Necdet'in evinde ne tehlike olabilirdi ki? Aklına üşüşen kötücül düşünceler Ali'nin de yüzünü karartıyordu. Çantasını başka bir odada bıraktığı için zil sesini duymuyor olmalı. Onu mu teselli ediyordum, kendimi mi? Az sonra döner bize. Olmadı, yeniden ararız. Şu Adem Yezdan'ı bir dene bakalım. Yeniden bastı telefonunun tuşlarına Ali. Gecenin sessizliğinde telefonun öteki ucundan gelen anons sesini ben bile duydum. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Adem uyuyor muydu? Rahatsız etmesinler diye mi kapatmıştı telefonunu? Yoksa kaçırılmış mıydı? Hayır, telaş etmek için çok erkendi. Mesajımızı bırakalım mı gibilerden bana bakan yardımcıma ne diyeceğimi bilemiyordum. Sabah olmasını beklersek belki de çok geç kalabilirdik. Cuma günü iki kurbanı birden servis etmişti katiller bize. Kararsızlığım çalan cep telefonumla sona erdi. Ekranda Zeynep'in adı yazıyordu. Kapat dedim Ali'ye kendi telefonumu açmadan önce. Zeynep arıyor. Adem'i sonra ararız. Rahat, mutlu bir anlam yayıldı yüzüne Köftor'un. Ama Zeynep'in telefondaki sesi gergindi. Alo, başkomiserim, bir gelişme mi var? Ali aradı, araba kullanıyordum, açamadım. Bütün kurallara da uyardı kızımız. Arabayı durdurduktan sonra aradım diye heyecanla sürdürdü. Ama Ali'nin telefonu meşguldü. Adem Yezdan'ı arıyordu. Son kurban adamın avukatı. Bir ceset daha mı? Evet, sen neredesin? Sahil yolundayım. Samatya'ya gidiyordum. Necdet Denizel'in evine. Ne işin var orada? İstemeden de olsa sesim yine sert çıkmıştı. Gravürlerle ilgili bir konu başkomiserim. Gravürlerde resmedilen yerleri hatırlıyor musunuz? Niye? Ne var ki gravürlerde? Eğer belleğim beni yanıltmıyorsa, kurbanların bırakıldığı tarihi anıtlarla gravürde yer alan mekanlar aynı yerler. Gözümün önüne getirmeye çalıştım. Saray burnunda, padişah köşkü önünde yapılan bir selamlama töreni hatırlar gibi oldum. Bir başkasında çemberli taş vardı galiba. Ötekileri hatırlayamasam da bahçesinde silüet halinde dolaşan insanlarıyla Ayasofya'yı ve çaresiz bir insanın elleri gibi inançla gökyüzüne uzanan avludaki dört minaresiyle Süleymaniye'nin çizimleri hala belleğimdeydi. Ve eğer Zeynep'in düşündüğü gibi ise bundan sonraki kurbanın bırakılacağı yeri tespit etmemiz an meselesi demekti. Emin misin diye sordum dizginleyemediğim bir heyecanla. Aynı mekanlar olduğuna emin misin? Emin değilim başkomiserim. O yüzden bir kez daha bakmak istiyorum gravürlere. Ama katiller kurbanlarının üzerine bıraktıkları sikkeleri o evden aldılar. Kurbanlarını bırakacakları yerleri de pekala gravürlerdeki resimlere göre seçmiş olabilirler. Mantıklıydı ama bugüne kadar yaptığımız soruşturmalarda o kadar çok mantıklı varsayımı çöp kutusuna atmıştık ki umut etmek yeni hayal kırıklıklarına yol açabilirdi. Hayal kırıklığına uğramamanın tek yolu vardı. Zeynep'in yaptığını yapmak. Yani o eve girip gravürlere bakmak. Tamam Zeynep, sen işine devam et. Ama bir sonuca ulaşır ulaşmaz bizi bilgilendir. Şu yedi meselesi önemli galiba. Emredersiniz başkomiserim. Artık kapatacaktım ki. Ha başkomiserim, unutmadan. Adem Yezdan'ın ev telefonu bende var. Araştırırken adamın bütün bilgilerini kaydetmiştim. Eğer cep telefonundan ulaşamadıysanız diyorum. Ulaşamamıştık. Zeynep'ten aldığımız ev telefonunu çevirdim. Dördüncü çalışında açıldı telefon. Ahize'nin öteki ucundan gelen uykulu sesi daha önce duymuştum. Alo, buyurun, kimi aramıştınız? Merhaba, ben başkomiser Nevzat. Adem Bey ile görüşecektim. Merhaba Nevzat Bey diye canlandı sesi. Ben Salih. Bu sabah Dersaadet'te karşılaşmıştık. Adem Yezdan'ın en güvendiği yeğeni, avukat adayı Sarışın Genç. Merhaba Salih. Kusura bakma, gece yarısı rahatsız ediyorum ama amcanı bulmamız lazım. Hayrola, kötü bir şey mi var? Hakan Yamalı öldürülmüş. Öldürülmüş mü? Kısa bir sessizliğin ardından tutuk tutuk konuştu. Kim? Kim öldürmüş? Orasını bilmiyorum ama acilen amcanla konuşmamız gerek. Tedirgin bir sesle mırıldandı. Amcam daha gelmedi. Gelmedi mi? Peki nereye gitmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum. Sizin arkanızdan çıktı ofisten. Akşam da birileriyle yemeğe gideceğini söylemişti. Kim o birileri? Salih'in boğuklaşan sesi paniklediğini gösteriyordu. Ne? Ne oldu ki başkomiserim? Amcam tehlikede mi yoksa? Emin değilim. Olabilir. Kiminle çıkacaktı yemeğe? Bilmiyorum dedi çaresizce ama ajandasında yazılıdır. Yanında mı ajandası? Hayır, şirkette. Bugün oturduğunuz odada. Masasının üzerinde. Hep orada durur. Şu anda şirkette kimse var mı? Bekçiler var. Kafasını toplamaya başlamış olmalıydı. Onları arayıp bakmalarını söyleyeyim mi? Belki de Adem Yezdan şu anda lüks bir restoranda kahvesiyle konyağını yudumluyordu. Ama önceki 6 kurban gibi katillerin masasında ölümü bekliyor da olabilirdi. Bunu göze alamazdık. Ara ama hiçbir şeye dokunmasınlar. Sadece benim geleceğimi haber ver. Kendim bakmak istiyorum. Kararsız kalmıştı avukat adayı. Bak Salih, belki duymuşsundur. Şu ana kadar tam 6 kişi öldürüldü. Ne yaptığını çok iyi bilen acımasız katiller amcanla ilişkisi olan 6 kişiyi gözlerini kırpmadan öldürdüler. Ve amcan şu anda onların elinde olabilir. Anlıyor musun? Eğer amcan onların ellerindeyse... Tamam başkomiserim, tamam dedi durumun vahametini anlayan Salih. Hemen arıyorum der Saadet'i. Telefonumu kapatırken yoksa sıra Adem Yezdan'da mı diye sordu meraktan kıvranan Ali. İyi de Adem katil değilse kim bu adamlar? Bilmiyordum. İçeri attığımız namın bizden saklamaya başardığı gizli örgütü mü? Yoksa Zeynep'in söylediği gibi hiç aklımıza gelmeyen başka bir mafya çetesi mi? Bilmiyordum. O yüzden hadi gidelim Ali dedim toparlanarak. Belki Dersaadet'te bir şeyler buluruz. Fetva yokuşunu tırmanırken bakışlarım gökyüzünde bizi adım adım izleyen gümüşten göze çevrildi yeniden. Gizemli olmaktan çok hüzünlü bir görünümü vardı şimdi. Sanki olacakları önceden gören Romalı bir kahinin kederiyle bakıyordu. Uyarısında çok geç kalmış bir kahinin çaresizliğiyle. 51. ayrımın sonu. Sayfa 516.